Farklı Evren Podcast'ten herkese merhaba. Ben Berke ve 2 haftalık aradan sonra Yer İşaretleri'nin 2. bölümüyle karşınızdayım. Bu 2 haftalık sürede internet alemi kasıp kavruldu gerçekten. Dramalardan geçilmedi. Yani normalde Yer İşaretleri benim gündemi takip ettiğim bir seri değil. Ne varsa bekliyorsa sekmelerimde gerçekten onları konuşacağım ama bu süreçte de gerçekten sekmelerimden dramalar eksik olmadı. Onları bir ufak şöyle özetleyip geçmek istiyorum. Çünkü yani ChatGPT'nin sahibi OpenAI'dan Twitch yayıncılarına varan skalada böyle dramalar gördük. İşte OpenAI'ın Sam Altman başındaki isim ayrıldı, Microsoft'a geçti. O zaman dedi ki çalışanlar biz de geçiyoruz. Ondan sonra geri geldiler. Bu esnada işte gerçekten insanlığa tehdit olabilecek bir yapay zeka modeli buldukları falan konuşuluyor. Arkada böyle dedikodular var. Orada inanılmaz bir drama yaşandı. Gerçekten hani bu kadar büyük büyük firmaların bu kadar göz önünde olaylar yaşaması enteresandı. Bir de tabii daha küçük lokal firmalarımızda bir şeyler yaşandı. Mesela Big Boss Life'dan yayıncı Hype adıyla bilinen Çağrı Ergün ayrıldı. İşte onun ayrılması çeşitli muhabbetlere sebep oldu. Yok kendine müzisyenle, Ferit'le, Vıtıcın Ferit'le araları bozukmuş da bir şeyler. Twitch burada durmadı. Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin adayları açıklandı. En iyi dijital yayın içerik üreticisi kategorisinde Jahrein, Vıtıcın veya işte Elrayan gibi isimler yer almazken Sude Belkıs'ın ve Hasan Arda Kaşıkçı'nın yer alması olay oldu. Herkes bu konuda yorum yaptı. Ben dahil ki bunun için zaten bir podcast bölümü de kaydettim. Bir önceki bölüme bakarsanız podcast'ı orada görebilirsiniz. Onların yanında Sokrates Dergi'de Londra Merkez programı, Linç 7, 3 kişi yapıyorlar programı ve oradakilerden birinin nikah törenine, Onur Erdem'in nikah törenine yani moderatör Can Önduygu çağrılmamış. Bir yıldır tanışan iki insan bunlar bu arada. Çağrılmadığı için bu programda hep yaptıkları gibi dalga geçiyorlar bu durumla. Can'ın üstüne gidiyorlar. İnsanlar buna tepki gösterip artık yani Onur'un eşine hakaretlere varana kadar inanılmaz şeyler yazmışlar her mecradan. Onlar bir linç yedi. Programın gidişatı belli değil. Yani geçen bir bu olayı ve linç kültürünü konuştukları bölüm yayınladılar. Şimdi bu perşembe Londra Merkez olacak mı ve eski tadında mı olacak asla bilmiyoruz. Bu esnada PES Podcast arada yine haftalık lincini yedi. İbrahim Selim'in mitoloji podcastini Berna Ece Gündüz'ün yaptığı mitoloji 101'den aparttığı iddia edildi. Ve Recep Baltaş İslam düşmanlığı sebebiyle linç yiyip yanılmıyorsam da ortaklarından olduğu Teknopat'tan kovuldu. Yani özet dediğim şu anda kayıt ekranımda 3 dakikayı devirdiği görünüyor. Bunların hepsine tek tek girmeyeceğim. Bunların nabzını biraz Instagram'dan tutmaya çalıştım ama yetmedi. Recep Baltaş benim sekmelerimde, yer işaretlerimde bu 2 haftada yer tuttu. Ona ayrıca bir parantez açacağım diyorum. Ve önümdeki 20 sekmeye de bakarak gerçekten çayınız kahveniz hazırsa koyduysanız podcast'a başlamak istiyorum arkadaşlar. Dramalar dedik, Recep Baltaş dedik. Oradan açmak istiyorum aslında. Çünkü yani Twitch yayıncılarının falan drama yaşamasına alışkınız. Onlar biraz daha o şekilde gündem olan da insanlar ama Recep Baltaş bir teknoloji editörü. Bu insanlar genel olarak çok suya sabuna dokunmaz. Fakat Recep Baltaş böyle biri değil. Değilmiş de hatta. Yani 2022'den beri kendisinin çeşitli kullanıcılarla Twitter'da sert konuştuğu tweetleri var. Gerçekten bu Twitter personası, kendisini ben videolardan biliyorum, çok böyle konuşması da tatlı falan bir insan olduğu için böyle bir personası olmasını beklemezdim ama Twitter personası bu şekildeymiş. Ve benim anladığım, yani şimdi bu olayı bilip kendisine zaten tepkili olanlar varsa bu düşüncemi nasıl bulurlar bilmiyorum ama genel olarak kendisi de bir ateist olduğunu okuyabiliyoruz o tweetlerden. Bir ateist olarak artık bu AKP hükümetinin yarattığı baskıdan çok yılmış. Ve bu sıkışmışlıkla gerçekten Müslümanlara dair olan bütün düşünceleri radikalleşmiş. Artık yani ölseler üzülmeyeceği bir noktaya vardığını anlıyoruz bence. Bu da lincin oluşmasını sağlıyor tabii ki. Ama lincin asıl sebebi bu mu? İnsanlar bunun farkında olarak mı linç ediyor onları bilmiyorum. İşte oralar daha da controversial, daha da tartışmalı diye düşünüyorum. Şimdi ne gibi tweetleri var bu arkadaşın? Bunları ben olabildiğince bölüm açıklamasına da koymaya çalışacağım. Hatta direkt olarak bu linkleri böyle toparladığım ayrı bir Word dosyası falan yapmayı düşünüyorum. Ona bölüm bitince karar vereceğim. Neyse, diyor ki kendisi bir tweetinin esasında mesela, sorun büyük oranda İslam aslında diyor. Biriyle İngilizce tartışıyor. 1400 yıl oldu diyor. Işık görülmedi diyor. İslam dünyası tamamen karanlık diyor. Vatandaşlıktan çıkmak istediğini söylüyor. Genel olarak yani Türkiye'den umudu tamamen kesmiş bu arkadaş. Hatta şöyle çok sert bir tweeti de var. Allah dışındaki bütün ülkeler daha iyi yönetildiğine göre evet, Allah'tan daha iyi yönetilebiliyor mu? Yani bunlar genel olarak hayatında İslam'a inanmayanlarla vakit geçirmeyen insanlar için çok sert görüşler. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülke içinde, yani bizim ülkenin alınganlık seviyesini biliyorsunuz malum. Bu yüzden linci bu okuduğum tweetlerden hissedebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben de ilk bu tweetleri gördüm. Ve genel olarak hani AKP karşıtı, Müslümanlık karşıtı insanların da onu savunduğu bir taraf da oluştu. Böyle işte İmparator müziği arka planda Recep Baltaş'ın tweetleri geçiyor. Ya da böyle bir ara Şeyda Erdoğan'a AKP'li biriyle YouTube videosu çekmesinden ötürü bir tepki vermiş. Ona edit yapmışlar falan, hani kral mık noktasına getirildiği bir hali de var. Fakat işler burada kalmıyor. Bunun ilerisi de var. Recep Bey bu giriştiği laf dalaşlarında oldukça ileri de gidiyor. Böyle tek yol İsrail yazdığı tweet'i var mesela. Ki ben burada hani artık dalga geçtiğini falan düşünüyorum. Ama işte bu kadar takip edilen biri olarak bunun ciddiye alınacağını düşünmeliydi diyebiliriz. Neyse, sonra işte ona cevap geliyor. Sizlerin karşısında olan herkes dostumdur diye devam ediyor. Üstüne üstlük Uygur Türklerine yapılan katliamı desteklediği görüşleri de var. Hani başta demiştim ya, gerçekten Müslümanlıktan ve Türkiye'den umudunu kesmiş diye onu genişletelim. Genel olarak İslam coğrafyasından hani umudunu kesmiş ve Çin'in uygulamalarını sonuna kadar destekliyorum. Radikal İslam'ın sonu bellidir. Yılanın başı küçükken ezilecek. Bunlara fırsat vermeyeceksin. Önce helal kesim isterler. Sonra şort giyen Çinlileri tekmelemek isterler. Beğenmeyen yobazlar yallah Arabistan'a şeklinde. Gerçekten çok radikal düşünceleri var. Hele ki yani internette yayın yapan biri için bunlar, adı soyadıyla yayın yapan biri için çok ilginç bunları yazabilmesi. Bunu biraz araştırdıktan sonra görebildim bu arada bunların hepsini. Yani direkt olarak kesin bir karara varmak istemedim. Ama linç denilen şey biliyorsunuz kesin karara bakmıyor. İnsanlar ilk gördükleri tweetle saldırabiliyor. Mesela şöyle bir şey gördüm. Bir adet YouTuber bu linç operasyonunun içerisindeydi. Bayağı da aktif rol almış. Kendisi onun şu tweetini, Recep Baltaş'ın şu tweetini 2016'da atmış bu arada tweeti. Ülke bok çukuruna dönmüş. Halen daha Erdoğan diyor beyinsiz. Tweetiyle sadece bu tweet hak ettiğini görmeye değer deyip emniyeti, Ali Yerlikaya'yı, Adalet Bakanlığı'nı falan etiketlemiş. Recep Baltaş'ın görüşlerine katıldığımı, bu personasını sevdiğimi falan söylemiyorum. Ama genel olarak bu linç süreci, ki çalıştı da bu arada, kendisinin Teknopat'la yolu ayrıldı ve bütün sponsorlardan tek tek ilişiği kesildi ve o sponsorlardan hep bir açıklama yapmaları beklendi. Biz Türkiye'de bunu çok seviyoruz. Şöyle bir olay oldu. Hadi buna açıklama yapın zorunluluğuna çok beğeniyoruz. Sosyal medyadan önce böyle bir şey var mıydı? Hiç sanmıyorum. Neyse, gerçekten apayrı bir podcast konusu o. Şimdi Recep Baltaş'ın bu tweetine takılan siyasal İslam tayfası başka herhangi bir konuda, özellikle kadınlar, özellikle LGBT bireyler konusunda nefret söylemlerini, yurt dışında olsa nefret suçu sayılacak şeyleri diline pelesenk eden ve o insanları gerçekten ikinci sınıf saydıkları için kötü bir şey söylemediklerini sanan bir güruh. O yüzden onların bu tepkilerinden çok rahatsız olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu lince şöyle başka bir tarafından bakmak istiyorum ve diyorum ki hani kendileri aklına gelen her şeyi söyleyebilen insanlar, oklar kendilerine çevrilince, hedef kendileri olunca inanılmaz bir mücadeleye girişiyorlar. Tek tek sponsor bulup 2016'daki tweetlere girip kimin ne yaptığına bakıyorlar gerçekten. Yani burada insanların işte derdinin mesela N-word kullandığı söyleniyordu Recep Baltaş'ın, onun esesini bulamadım ama, veya soykırım desteklemesi gibi şeyler. Bunların yerine işte AKP'ye ve İslam'a attığı laflara takılıp bu linç oluştu ve büyüdü. Ben mesela okuyunca beyinsizden rahatsız olmadım. Bu arada hukukta beyinsiz hakaret olarak geçiyormuş. Bazı öyle kelimeler var ya, hakaret gibi görünüyor ama aslında emsal kararlarda hakaret olmadığı kanıtlanmış. Öyle bir şey midir dedim. Değilmiş. Neyse, genel olarak benim bahsettiğim şey ama alınganlık. Çünkü yani internette kimler kimlere neler diyor yani. O yüzden bu konunun inanılmaz yerlere gitmesine, siyasal İslamcıların yani tırnak içinde kazanmasından da rahatsızlık duydum açıkçası. Ya koskoca firma Türknet açıklama yaptı, Recep Baltaş'la ilişkimizi kestik diye, binlerce fav aldı falan. Birazcık yazılımcı tayfadan da bu linci destekleyenleri gördüm. Ama başka karşıtta bir şey olsa kimsenin sesi çıkmıyor. Ama bu arkadaşın ne yaptığı belli. Ülkenin çoğunluğunun karşısında olduğu belli. O yüzden düşene bir adet daha vuralım şeklinde de tweetler gördüm. Bunlar da beni çok rahatsız etti. Linç gerçekten ilginç bir yerde ve tabii bu böyle tweetleri ayyuka çıktıktan sonra onunla iş yapan şirketlerin biri eylem alması ayrı bir konu. İnsanların onun hakaret ve nefret suçu içeren tweetleri değil de dümdüz görüşlerini belirttiği tweetleri alıp oradan bir linç büyütmesi ayrı bir konu. Ben bunların ayrımını yaparak tepkimi gösterdiğimi söylemek istiyorum. Yani umuyorum ki muhalifler de, azınlıklar da çeşitli linçlerini, işte kadın dövüp, eşini dövüp sokağa rahatça çıkabilen insanlara karşı yaptıkları linçlerde başarıya ulaşmaya başlar. Umarım bu ülkede o günleri de görebilecek oluruz. Recep Baltaş lincine bu farklı açıdan, farklı evrenlerden bakabildiğimi düşünerek bir sonraki konuya geçiyorum. Birazcık modlar düştü. Yükseltelim, farklı bir yere gidelim. YouTube'daki Yavaş İçerik kanalına gidelim. Bu kanal nedir? Bu kanalda şu anda 3 bölümlük bir Aşk-ı Memnu Efsanesi serisi yer alıyor arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim, bu seri daha yeni Amazon Prime Video'da çıkan Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter'den çok daha iyi. Bu serinin herhangi bir bölümü Bihter'den daha iyi, hatta öyle söyleyeyim. Eğer ki Aşk-ı Memnu dizisini çok seviyorduysanız ve hani onun böyle ağzınızdaki tadı bozulmasını istiyorsanız, mesela ben Avatar The Last Airbender'ın film uyarlamasını hiç izlemedim çünkü çok kötüymüş. Onun gibi Bihter'i izlemeyip Aşk-ı Memnu dizisine bir saygı duruşu olan ve onun ne kadar iyi olduğunu akademik de bir açıdan anlatan Yavaş İçerik kanalına bakabilirsiniz arkadaşlar. Deniz Gedizlioğlu araştırmacı bir yazar. O hazırlıyor, o sunuyor. Şokopop'un, Şokopop Ekim Acun'un desteği var bu prodüksiyonda. Müthiş gerçekten, yani metnin ne kadar iyi olduğunu geçiyorum. Kurguyla bunu ve sunumla çok güzel desteklemişler. Ama metin harika, dokunduğu yerler harika. İşte ilk bölümde Aşk-ı Memnu bir genel değerlendiriliyor. Kitap işin içine katılıyor. İlk TRT uyarlaması işin içine katılıyor. Politik bakışlar işin içine katılıyor. Aşk-ı Memnu'nun bu şatafatlı yalı dizilerine nasıl ön ayak olduğuna bakılıyor. İkinci bölümde Firdevs Hanım'a odaklanılıyor. Kendisi yani aslında sosyal medyada meme de olmuş bir karakter. Aptallık etme repliğiyle falan. Firdevs Hanım'ın kitapta ne kadar özensiz bir karakterken burada aslında nasıl modern dünyaya uyarlandığı, nasıl feminist bir figür olduğu, kadınların bu yeni Aşk-ı Memnu'da nasıl işlendiği ve senarist ikilinin, onlar da kadın zaten, bu uyarlamadaki başarıları anlatılıyor. Bence en iyi bölüm ikinci bölüm gerçekten. Hani ufuk açıcı, hiç dizide izlerken fark etmediğim noktalara değinilmiş. Üçüncü bölümde de genel olarak Ziyagil ailesine, hani onların ve çalışanlarıyla olan ilişkilerine, böyle biraz daha sınıf ayrımı noktasından falan bakan bir bölüm. Zaten Deniz Gedizlioğlu'nun da master teziymiş bu, hani tez gibi içerik yapmışsınız yorumuna direkt bu cevabı vermiş. O da beni güldürdü. Ve bu sayede kendisiyle tanışmış oldum. Bu podcast'i yapma sebebim de olan, herhangi bir insan tanıdığımda internette onun adını Google'a yazma hastalığımı devam ettirdim. Ve öğrendim ki kendisi zaten Türk dizileri hakkında çeşitli sitelerde işte Agos olsun, 5 harfler olsun yazıyormuş. Ve oradan hatta şeyi keşfettim. Kendisinin zamanında TV benim canım diye de bir blogu varmış. Bayağı hala duruyor blogspot.com'da. Böyle 2015'te son içeriye atılmış. 2010'da falan 54 yazı yazmış. İnanılmaz gerçekten. Ben hani o yıllarda evet evde akşamları televizyon izliyordum. Bu dizilere hakimim. Bu diziler hakkında konuşulmasını seviyorum. Ama bunu sanki hep basılı medyadan falan yapıyormuşum. Yani böyle bir blogun varlığını bilmiyordum. Neler kaçırmışım oldum. Hep blogspotları görünce öyle hissederim yani. Blogspot yorumları var. Büyük ihtimal o yorumları yapan insanların da hep blogları var. Böyle o blogçuluktaki dostluğu, komşuculuğu çok seviyorum. Onları kaçırdığımı üzüldüm biraz ama bir noktada yer işaretlerimde bu siteyi görüp eski diziler hakkında neler söylenmiş onları didiklemek istiyorum. Bu linki de o malum link yumağına katacağım arkadaşlar. Diziler falan demişken bir yazı daha önereyim. Vesaire Ork'ta okudum bunu. Egemen Aray'ın Fleabag'i yeniden düşünmek yazısı. Çok bir yorum yapmayacağım ama genel olarak hani Fleabag'in ikinci sezonunda Fleabag Hot Priest aşkına odaklanılıyor ya. Aslında başka bir aşka, başka bir sevgiye odaklanılması gerektiğini söyleyen yine farklı bir bakış açısına sahip hoş bir yazı. Fleabag izleyenleri onu da okumasını tavsiye ederim. Bir ufak ilginç bilgi daha. Buraları biraz hızlı hızlı geçiyoruz. Bir sonraki konumuz uzun neyse ki. The Killer filmi. Henüz izleme fırsatı bulamadım. Netflix'teki David Fincher filmi. Başrolünde Michael Fassbender var. Şimdi bu bir çizgi romandan uyarlanıyormuş. Ve orada ilginç bir nokta. Çizgi romanın orijinalinde bir panel var. Ve insanlık tarihi boyunca yapılan katliamlar yer alıyor. Burada bunlar sıralanırken Ermeni üzerinden Türkler de zikrediliyor. YKY'den çıkan Türkçe uyarlamasında ise bu ifade yok. Tanju Baran'ın bulgusu, Twitter'da ondan gördüm. Gerçekten çok iyi ve ilginç bir bulgu. Bunu da yer işaretlerimden kaldırırken sizlerle paylaşmak, bu podcast'in içerisine atmak istedim. Şimdi bir ufak uzun mevzumuz var. Bu bir video çünkü. İsrail'in bir numaralı komedi programındaki bir skeç. Welcome to Colombia Unity Semiti diye. İki adet marjinal tip görüyoruz. Çünkü pembe saçlı bir kız ve mavi saçlı bir oğlan var. Çeşitli takıları, tukalarıyla. Bu arkadaşlar Kolombiya Üniversitesi'nde haber sunuyor gibi bir video çekilmiş. Fakat üniversitenin adı Unity Semiti. Çünkü antisemitizm, Yahudilik karşıtlığına bir gönderme yapılıyor. Yahudi karşıtı bu. Arkadaşlar zaten woke kültürünü de destekleyen bu arkadaşlar Filistin'i destekliyor diye bir video. Milyon kere izlenmiş, altında inanılmaz destekleyici yorumlar var. Yani çok çok ilginç gerçekten. İşte böyle LGBTQH diyor mesela. H niye dedin diyor. H for Hamas diyor kız. Ondan sonra işte Hamas'taki bir arkadaşa bağlanıyorlar. Çocuğun bu arada videoda fuları var ama daha peştemalimsi bir şey. Çünkü bağlandıkları Hamas militanının da öyle bir şeyi var ve ne kadar güzel diye onunla muhabbet kurabilmesi için yapılmış. Ama Hamas'la onlara sadece sizi öldüreceğiz pis geyler falan diyor. İşte onlar ama hiç bunun farkında değil gibi. Tek bir noktasına güldüm galiba. O da bir yerde ırklarla ilgili bir şey söylüyorlar. Hayır işte ırkçılık yapmadım. Ben racial fluidim diye gender fluide dair bir gönderme yapılıyor. Tek düşünülmüş şaka olarak onu bulabildim. Ya düşünülmüş, genel olarak aslında düşünülmüş bütün woke culture'la nasıl dalga geçebiliriz dendiğinde akla gelebilecek her şey burada yer alıyor. Prodüksiyon inanılmaz zaten. Hamas militanını falan nasıl yaptınız ya, onu anlayamadım. Bu arada Hamas militanı diyor ki ben Gazze hastanesinin altındayım. Üstümde beni milyonlarca sivil koruyor. Buraya ateş açılmadı mı? Niye ona gönderme yapıldı sivillere? Onu anlayamadım. Sanırım o olayda Hamas kendini vurdu falan diye geçiştirildiği için böyle bundan kolayca bahsedilebiliyor galiba. Yani şunu söyleyeceğim. Normalde ben Türkiye'nin bu yalnız kalma tribine, işte bütün dünya bize karşı falan tribine uyuz olan biriyim. Sağcıların bunu kullandığını düşünen biriyim. Onun dışında hani daha dünyayla hareket edilmesi gerektiğini, böyle işte büyük güçler, onlar şunu yapıyor falan filan, onları daha safsatı bulan biriyim. Fakat yani bu Filistin mevzusundaki yurt dışının, biz haricin yani genel olarak düşüncelerine inanamıyorum. Bu videonun bu kadar desteklenmesine inanamıyorum. Hani o kadar düşmanca ki Gazze'li sivilleri önemsememeyi geçiyorum. Genel olarak sosyal adalet arayışına laf edip bakın işte böyle düşünen herkes çok woke'tur. Woke culture'da zaten böyle bir şey. Gazze'yi bilmez, Gazze'yi savunmaya çalışır. Nehirden denize özgür Filistin der çünkü bu kulağa çok hoş gelmektedir gibi çok basite indirgeyici bir yerden bakmış. Yani tabii ki bu bir skeç mesela, günün sonunda bu oranın belki çok güzel hareketleridir ve skeçte kötü şakalar, daha karikatürize hareketler olabilir ama bu karikatürizasyonun dibi ve millet woke culture bu şekilde karikatürize edilsin, bir tane de biz vuralım diye sırada bekliyor. O yüzden de bu video inanılmaz patladı gerçekten. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Kolombiya Üniversiteliler de çok desteklemiş bunu. Gidip Kolombiya Üniversitesi'nde bir gün geçiresim geldi gerçekten videoyu izleyince. Evet arkadaşlar, başka bir YouTube mizah unsuruna geçiyoruz. Mehmet Ali Çatal. Kendisinin YouTube shortları var. Instagram'a reel olarak da atıyor onları. Bu kadar atıyorsa TikTok'a da atıyordur. Neyse, kendisi bir dikey videocu diye özetleyebilirim. Dating hayatına dair şakalar yapıyor. Kadınlarla buluşuyor ve işte o buluşmalarını kaydedip oradaki anları üstüne konuşup komik anlar yaratmaya çalışıyor. Milyonlarca izleniyor. 500 bin abonesi mevcut şu anda YouTube'da. Şimdi bunu niye tam anlatamadım? Çünkü ben bu adama hiç gülmüyorum arkadaşlar. Yani şey mizahını çok basit buluyorum. İşte kokteylimi yollamış ama ben içecektim, ona 350 lira verdik diyor. Evet, bu çok kendi aramızda bir sohbet. Veya işte sonra taksiye bindirmedim, metrobüste gittik falan. Ama işte ilişkiler, buluşmalar hayatın çok temelinde. Yani Mesut Süre nasıl 6-7 sezondur ilişki testi yapıyorsa hayatım kadar temelindeki bu olay üstünden mizah üretmek çok normal. Herkesin yaşadığı, herkesin kendini bulabileceği, relate edebileceği şeyler var. Dolayısıyla bu mizah tutuyor. İnsanlar bu kendi düşüncelerini orada görmekten hoşnut. Şu orijinal de bir durum yani. Kendini çok fazla göstermeyip karşı tarafı çekip onun üstüne konuşarak yapıyor bu videoları. Bu orijinal fikirde insanların üstünde tutmuş gibi görünüyor. İşte mesela videonun sonunda rujunu çaldım ki sonraki buluşmayı yapalım diyor. Onun altına hemen bir yorum geliyor. Aa ne kadar tatlı bu, içim eridi diye. Ve insanlar bu toplu hissi yaşamayı sevdiği için bu videolar etkileşim alıyor. Fakat yani ben hiç gülmüyordum gerçekten. Genel olarak böyle ses tonu hiç değişmiyor. Bilmiyorum bu eleştiriyi benim yapmam normal mi ama o hani değişmeyen ses tonuyla bir emek var. Gerçekten kurgulaması kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bana pek hitap etmediğini söyleyebilirim. Sonra bu arkadaşla ilgili ilginç bir bilgi öğrendim. Bunu da gerçekten kayıtlara geçirmek istedim. Kendisi aslında yazarmış ya. Böyle genç falan gösteriyor. 20'lerinde gösteriyor. Kesinlikle değilmiş. 6 yıl yanılmıyorsam Gırgır dergisinde yazarlık yapmış. Zaten bir o kadar da kitabı var sanırım. Hatta bunların bir tanesi Bir Kahve içebilir miyiz ilişkiler üstüne. Yani bu konuda çok deneyimli. Zaten ben belki de hani biraz videolarda bu yazımın execution'ını belki de çok beğenmiyorum. Ama yani şey oldum, evet ya. Kaleminin kuvvetli olması normal, hani ben de mesela yazmayı sesi daha durgun biri olarak daha çok severim falan. Böyle gırgır kapanınca galiba biraz daha kitaplara vermiş kendini. O sırada sosyal medyayı izlemiş, bu iyi fikri bulmuş ve patlamış gibi de bir kariyer çizgisi var. İlginç bir kariyer çizgisi gerçekten. Başarılı olmuş da görünüyor. Bu tarz hikayeleri de seviyorum böyle. Çok underrated biriyken bir anda o birikimle hani İşte Gırgır'da 6 yıl yazarlık artı bir short videosuyla bu başarı elde ediliyor ya. O konuda da buradan takdir etmek istedim kendisini. Bir takdir de geçen ne konuşuyorduk arkadaşımla? Taylor Swift'in inanılmaz başarısını, varlığını konuşuyorduk. Ya bu Amerika'nın, dünyanın en çok kazananları arasında nereye girdi bu kadın diye bakarken Eren Özmen ismine denk geldik. Forbes'un Amerika'nın en zengin kendi ayakları üstünde duran kadınları listesinde 12. Amerika's Self-Made Woman listesinde. 12. sırada havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın başındaymış. Eşi de Fatih Özmen. İkisi de Türkiye göçmeni olarak görünüyor ve 1994'te bu şirketi satın almışlar ve şimdi gerçekten dünyanın en zengin insanları arasındalarmış. Hiç duymadığım bir isimdi. İnanılmaz şaşırdım. Daha da araştıracağım kendisini. Buralarda da dursun, bulunsun ki unutmayayım istedim. Böyle kendi kendine podcast yapan bir adam. Şaka bir yana, yer işaretlerimden bu bilgiyi çıkardım. Dolayısıyla da paylaşmak istedim. Yanılmıyorsam da oldukça uzun bir bölüm olmuş oldu. Yine de iki bölümlük bu minik geleneği bozmayalım. Biterken çalıyordu köşemizde. Yıllar sonra yeni albümüyle çıka gelen Büyük Ev Abluka'da var. Benim şimdiden Spotify Wrapped 2024'üm belli bence. Defansif Design albümünden Şiraze şarkısı şu anda en çok dikkatimi çeken oldu. Gerçeği mahvetmeliyim, hem çirkinim hem kafamda taç var. Bildiğim her şey yanlış ve ahmakça, kendimi kaybetmeliyim. Aklıma esir olmaktan yoruldum ve takvimden yapraklar kopmakta, diyor Büyük Ev Abluka'da. Albümü herkeslere önererek tekrardan buradan buraya kadar dinlediyseniz Instagram'a bekliyorum, diyor. Bütün linkleri bölüm açıklamasına bıraktığımı hatırlatarak sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.